merhabalarla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımıza 18. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, sağ olun.
18. sözün ikinci noktasına geçen hafta başlamıştık. Yine oradan bir metin. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeler arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze, güzel bir bahara yer ihsar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeler altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve küllü tahavvüller birer manevi yağmurdur. Bu paragrafta geçen örneklerde güzellikler, hayırlar, neşvi nemalar ve terakkiler genel manada ağır musibetlere, çilelere ve meşakkatlere bağlanmıştır ve onlarla irtibatlandırılmıştır. Buna bir adetullah kanun olarak bakabilir miyiz? İkinci olarak bütün inkılaplar ve küllü tahavvüller birer manevi yağmurdur cümlesinde sözü edilen inkılapların, küllü tahavvüllerin manevi yağmurla ilişkisi nasıl oluyor?
İman dünya için bir hadis-i şerifte ahiretin tarlasıdır buyuruluyor.
Evet.
Tarladan mahsul almanın yolu nedir? Orada biraz yorulmak, çile çekmektir değil mi?
Evet.
Peki mahsulün sebebi ne oluyor veya vesilesi ne oluyor? Tarlaya gitmek ve orada yorulmak.
Bir başka hadis-i şerifte de dünya imtihan meydan olduğu ifade ediliyor. İmtihanın da sıkıntılar vardır değil mi? Ama o sıkıntıya katlanacağız ki sonucunda ne yapalım? Başarı elde edelim ve belli imkanlar elde edelim değil mi? Şimdi böyle olunca bütün hadiseler de bunun gibi. Yani bizim için bir imtihan vesilesi oluyor bazı hadiseler. Bazıları da işte çalıştırıyor bizi tarlada çalışmak gibi. Diyelim namaz vakti ezan okundu mu? Namaz kılıp kılmamaktan imtihan oluyoruz. Zahiren bir zorluğu yok ama nefse zor geliyor işte abdest almak falan, namaz kılmak. O zorluk altında ne var? Dinin direği olan bir ibadeti yapmanın çok büyük mükafatları, neticeleri var değil mi?
Evet.
Öteden işte hastalıklar, musibetler de ayrı bir imtihan vesilesi oluyor. Onlar da diğer bir imtihan. Yani hayyâle salâhta namazda emrolunuyoruz. Hastalık gelince de sabırla imtihan oluyoruz. Sabırla. Ve şükürle imtihan oluyoruz. Bu imtihanı kazanıp kaybetmekten imtihana tabi tutuluyoruz. Bu da bizim için bir meşakkat oluyor değil mi? Hastalık zaten adı üstünde. Bunlar sanki adetullah gibi yani adetullah. Bir takım sonuçlar elde etmek için bir takım sebeplere riayet etmek lazım. O sebepler nefsin hoşuna gitmeyecek ki. Bir imtihan olsun yani. Nefsin hoşuna giden sebeplerle imtihan olması herhalde değil mi?
Evet.
Yani nefsin hoşuna gitmemesi o adetullah kanunu o yönüne baktığımız zaman bütün imtihanlar nefsin hoşuna gitmez. Namaza gitmez, hastalıkta gitmez. Diğerleri buna mukayese edilebilir. Nitekim geçen programda da söyledik. Belaların en büyük peygamberleri gelmiştir. En büyük dereceleri onlar nail olmuşlardır. Demek belalarla, imtihanlarla insanlar terakki etmektedirler. Bu bir adetullah'tır yani. Sonra yine burada geçti misal olarak işte tohumlar gibi neşin eması kalan birçok istat çekirdekleri zahir çirkin görünen hasire yüzünden sümbürlenip güzelleşirler. Güya umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Şimdi tohum da buna güzel bir örnek oluyor. Şimdi tohumun ağaç olması için bir imtihan geçirmesi lazım. Değil mi? Nedir o? Toprağa girecek. Yani ışıktan toprağa girmek bir nedir? Sıkıntıdır onun için.
Evet.
Öyle düşünebiliriz yani. Şuurlu farz etsek. Hava aleminden toprak alemine girmek bir sıkıntıdır. Üzeri kapanıyor, sulanıyor, sonra açılıyor, parçalanıyor. O da bir sıkıntıdır değil mi? Fakat bütün bu sıkıntılardan sonra ancak ne oluyor? Neşri nema buluyor. Bunu üstad insan istidatlarının inkişafına misal veriyor. İnsan istidadı da o şekilde, başka bir risalesinde ubudiyet ve ihlas altında diyor. Toprağımız ubudiyet ve ihlas oluyor. Değil mi?
Evet.
İman ziyasıyla diyor. Bir tabirde kullanıyor.
İslamiyet'in suyuyla.
İslamiyet suyuyla iska edilmekle imanla intibaha gelirse diyor.
Evet.
Ve insan istidadı nasıl inkişaf ediyor? Kabiliyetleri nasıl hayırda kullanılıyor? Önce ubudiyet ve ihlas toprağı altına girecek. Allah'a kulluk toprağı altına girecek. Allah'a kulluk toprağına girdi mi İslamiyet'le iska, İslam emirlerini yerine getirmesi gerekiyor. Kulluk şuurunu eren bir kişinin. O da suyumuz oluyor. Yani namazlar, oruçlar işte diğer bütün İslam emirlerle sulanmış oluyoruz. İmanla intibaha gelirse diyor. İman ziyası altında. İnşallah istatlarımız kemal eriyor ve yine ustadan ifadesiyle cennete layık bir kıymet kazanıyoruz inşallah.
Evet. Yani
bunun yolu bu. Evet, bu yani genel kaidedir bu yani.
Evet. Evet. Bütün inkılaplar ve küllü tahavüller birer manevi yağmurdur.
Onun gibi yani. Nasıl yağmur yağınca ortalık karışıyor, çamur toplar falan vesaireler.
Evet.
Her şey ıslanıyor falan ama bir değişimdir bu değil mi?
Evet.
Yağmur yağmadan önce kuru, sakin iken yağmur yağınca bir tahavül oluyor, değişim oluyor.
Evet.
Kuruluktan yaşlığa geçiyoruz. Böyle olduğu gibi bütün hadiseler de bütün manevi
birer manevi yağmurdur.
Bütün
inkılaplar.
İnkılaplar, değişimler. Değişim işte çekirdekçin toprağa girmek bir değişim olduğu gibi bizim de diyelim uykudan kalkıp kalkmamız değişimdir namaz için. Değil mi? Bir değişimdir.
Evet.
Ama o bir manevi yağmur oluyor bizim için. Ondan inşallah külli meyveler alıyoruz. İşte yerken içerken içmemizi kesiyoruz değil mi oruçta? Yememizi içmemizi kesiyoruz ve aç kalıyoruz şu kadar saat. Bu da bir tahavüldür. Başka bir hale geçmektir. Yerken yememek. Tahavül hal değiştirmek demek.
Evet.
Hal değiştirmek. Daha ileri bir değişim. Tebeddül, yer değiştirmek. Tahavül hal değiştirmek. Yiyen adam yemiyor şimdi. Ne oldu? Tahavül oldu. Ama o oruçta o kadar mükafatlar var ki Cenab-ı Hak onun ancak ben bilirim diyor mükafatını. Değil mi? Ben vereceğim diyor. Benim için tutulmuştur diyor. Bütün inkılapları buna benziyor yani değişimler.
Evet.
Hal değişmeleri birer manevi yağmur gibi çok büyük manevi feyizlere, sevaplara vesile oluyor.
Evet.
Bu manada.
Allah razı olsun hocam. Ayrı bir soruya geçeceğiz. Fakat insan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Mesela kudret-i fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mesela atmaca kuşu serçelere tasdidi zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Mesela karı pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan hodgamlık ve zahir perestliğiyle beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Mesela adet-i tenasül-i insan nazarında bahs-ı hacalet averdir. Fakat şu perde-i hacalet insana bakan yüzleridir. Yoksa hılkata, sanata ve gayet-i fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. Bu metinle ilgili birkaç şıklı sorumuz olacak. Birincisi olarak insanın zahir perest ve hodgam olan olayları, insanın olayları yanlış değerlendirmesi konusunu açar mısınız?
Hodgam ve zahir perest. Konunun sanki merkezi burası oluyor yani.
Evet.
İnsan zahir perest, yani zahire bakıyor. Hakikate ulaşamayabiliyor çoğu zaman. Yani zahir bir var, hakikat var. Hani çoğu zaman örnek veriyoruz ya. Zahirde güneş dönüyor. Aslında hakikate dünya dönüyor.
Evet.
Zahirden hakikate geçmek çok önemli. Mesela hayvana sadece zahire bakıyor mesela, değil mi? Ota bakıyor mesela. Bunun hakikatini bilmiyor. Ben bunu yedim mi mideme gidecek, orada şöyle parçalanacak, orada şöyle efendim söyleyeyim kan olacak vesaire olacak. Bunların hiçbirinin haberi yok yani. Sadece zahire bakıyor. Otunu çiğneyip yutuyor o kadar, değil mi? Evet. Ama insan bakın, işte biraz da doktorlar, biz de mücmel olarak bilsek bile işte doktorlarımız anatomi ilminde insan bedeninde ne kadar hikmetler sayıyorlar ve bitiremiyorlar.
Evet.
Yani onlar demek bize göre zahirden hakikate biraz da geçmiş durumdalar. Bir de zahirden hakikate geçmek misallerde çok işlenir mesela. Zahire baktık işte elmanın meyvenin zahirini görüyoruz. İşte rengi şöyle, şekli şöyle. Hakikat nedir? Onun Allah'ın bir ikram olması, ihsan olması, rezzak isminin tecellisi olması, bunlara hakikat deniyor yani.
Evet.
Yani insan çoğu zaman zahirde kalıyor yani, görünüşte kalıyor. Hakikate geçemiyor. Bu ne için burada bu konuya giriliyor? Ahsen küleşin halaga ayeti tefsir ediliyor ya burada.
Evet.
Her şeyi güzel yaratmış Cenab-ı Hak. Ama zahire bakıyoruz, bazı şeyler bize güzel görünmeyebiliyor. Değil mi?
Evet.
Mesela hava ne güzel diyoruz bugün. Bundan kastımız da hava açık, güneş doğmuş. O ara çiftçiler de yağmur bekliyorlar. Hiç ondan haberimiz yok.
Evet.
Değil mi? Biz hodgamız ya, nefsimize, menfaatimize göre değerlendiriyoruz. Bize göre havanın güzel olması, açık olması demek. Kıra çıkacağız, gezeceğiz, tozacağız falan. Yani yağmurdaki efendim söyleyeyim rahmeti o adam göremez o anda. Birçok hadisler de bu yağmur gibi, manevi yağmurdur dedi ustadımız.
Evet.
Yani birçok hadise yağmur gibidir. Biz yağmura değil açık havaya talip oluruz çoğu zaman.
Evet.
Bunun için nefsimize bakan cihetiyle işi değerlendiririz. Halbuki kainatta neticesi itibariyle güzel çok şeyler vardır. Gülü güzel görürüz ama diken de güzeldir. Değil mi? Çünkü diken gülü korumaktadır. Yani biz dikeni güzel görmeyiz. Hep güle bakarız mesela. Yani kainatta da bu şekilde celal cemal tecellileri var. Biz nefis daha çok cemal tecellilerine talip olur, değil mi?
Evet.
Mesela yaz vardır, kış vardır. Nefis kışı sevmez, yazı sever. Efendim, dengi, temiz açık hava vardır, yağmur vardır. Nefis açık havayı sever. Bu şekilde işte düz ova vardır, dağlar vardır, değil mi mesela? Biz ovayı daha çok tercih ederiz. Daha rahat dolaşırız, gezeriz. Abi dağlar arzın direğidir. Bize ovadan en az ova kadar faydası vardır. İlahir, yani örnekler artırılabilir. İşte burada nefsin iki önemli özelliği nazara veriliyor. Kendine bakan cihetiyle değerlendirmesi. İnsanın en büyük yanılgısı bu yani. Kendini ölçü alması.
Evet.
Birçok hakikatleri inkar edenler kendilerini ölçü aldıklarından inkar ederler, değil mi? Mesela melekleri adam inkar ediyor. Niye? Melek nasıl yaşar diyor yemeden içmeden. Niye yaşamasın? Ben yaşayamıyorum da. Değil mi?
Evet.
Kendini ölçü aldığım insan çok hataya düşer. Ve nasıl günahsız olur bir canlı diyor mesela. Melekli günah işlemez. Aklı almıyor. Niye? Ben günah işliyorum da. Ama şimdi güzel de meleği görmüyorsun ama yani güvercin de mi görmüyorsun, kuzuyu da mı görmüyorsun? Yani onların da ruhları günah işlemiyor.
Evet.
Onlar da kötülük hiç düşünmüyorlar. Sadece kaplanlara, aslanlara bakacağına, değil mi? Biraz da şey, ceylanlara bak.
Evet.
Öyle mi? Güvercinlere bak, bülbüllere bak. İşte nefis öyle yapmıyor. Celal tecellilerindeki cemali göremiyor, güzellikleri göremiyor. Sen değil mi? Celal'in gözünde cemal diyor ya.
Evet.
İnsan daha çok cemale bakıyor. Oradan aldanabiliyor. Kendini ölçü alıyor. İşte bu ustad bu girişi niye yapıyor? İnsan birçok güzel şeyler çirkin görebilir. Ne gibi diyor? Üç tane örnek veriyor burada. Değil mi? Zaten Kur'an-ı Kerim'de de buna örnek veriliyor. Harika bir örnek malum. Örnek dediğim hadise. Bazen söylüyoruz belki programında da geçmiştir daha önce de. Hızır Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'ın seyahati anlatılıyor değil mi mesela orada?
Evet.
Hızır Aleyhisselam gemiyi yaralıyor. Bu zahiren nedir? çirkindir. Değil mi?
Evet.
Hakikati ne bunun? İşte gemiyi kurtaracak. Çünkü bir zalim melik var, sağlam gemileri el koyuyor.
Evet.
Biz bunu göremeyince bu olayı ne yaparız? Çirkin tedak ederiz. Halbuki hakikati çok güzeldir o olay. Değil mi? Böyle üç tane misal veriyor Kur'an-ı Kerim. Evet. İşte burada üstadımız tevafı üç tane misal veriyor. Zahiren çirkin gördüğümüz fakat hakikati güzel olan çok şeyler vardır diye üç örnek vermiş oluyor.
Evet. İkinci olarak üstadımızın bu sözde verdiği örnekler gayet kuvvetli ve nefsi susturuyor. Ancak toplum hayatının genel akışı aynı mantık çerçevesinde düşünmemizi ve doğru karar vermemizi çoğu zaman güçleştiriyor. Burada dengeyi nasıl kuracağız? Bu doğru düşünce boyutunun hayata geçirilmesini ve muamelata aksetmesini nasıl tahakkuk edeceğiz?
Artık bu ilim amel meselesi işte. Bilmek ve peşine onu uygulamaya dökmek.
Evet.
Üstad burada bize işin ilim yönünü veriyor.
Evet.
Amel yönü bize kalıyor. Oradan ders almak. Değil mi? Amel yönü bizim nefsimizle olan mücadelemize kalıyor.
Evet.
Üstadımız tabii bunun yollarını değişik şekillerde veriyor da bazı yerde şöyle bir ifadesi var. Tam cümle akımda değil de. Yani o nefsin talip olduğu gayrimeşru lezzetleri var ya, değil mi? Onun içinde onun elemini göstermek.
Evet.
Onun içinde elemini göstermek. Yani böylece nefsi ondan şey yapmak, ürkütmek yani. Yani böyle sen onu tatlı zannediyorsun ama ustanın ifadesi bu zehirli bir baldır. Onun zehirli bal olduğunu göstermek. Onun yerine nefsin hoşlanmadığı şeyler var. Onlardaki lezzetleri göstermek.
Evet.
İmandaki lezzeti göstermek, ibadetteki lezzeti göstermek, değil mi? Güzel ahlaktaki lezzeti göstermek, tevazudaki rahatlığı göstermek. Yani iman ve güzel ahlakın şubelerindeki güzellikleri göstermek, küfür ve onun devamı olan, neticesi olan isyanlardaki de çirkinlikleri göstermek nefsimize. Yine az önceki programda örnek verdiğimiz gibi, yani bir öğrenciye çalışmanın içindeki lezzeti göstermek, bütün vaktini eğlenceyle geçirmekteki elemi göstermek.
Evet.
Yani bunu nefsimize ne ölçüde verebilirsek, onu ne ölçüde ikna edebilirsek, o ölçüde muvaffak oluruz. Yoksa Allah muhafaza, işte nefis, insan nefse bineceğini, nefis insana biner diyor, değil mi?
Evet.
O onu sevk idare eder. Halbuki insan nefsine binip onu kendi manevi terakkisinde hizmetçi olarak kullanmak mecburiyetinde. Yani bu noktada Kur'an bütün ayetleri, bunun tefsir olan Risale'nin bütün dersleri uyguladığımız takdirde bu noktada bizim önümüzü açıyorlar yani.
Evet. Allah'ınızı olsun hocam. Bu metinle ilgili üçüncü sualimiz, bu paragrafın son cümlesinde geçen hakikati nasıl anlamalıyız? Yani en çirkin ve kaba şeylerde dahi hılkata, sanata ve gayet-i fıtrata bakan yüzler öyle güzeldir ki hacalet, kabalık ve çirkinlik hiç temas etmez. Ne demektir?
Sanki önceki açıklamalarımız biraz buraya da delil oldu gibi
evet.
Geliyor. Şimdi mesela bazı şeyler var. Hacalet, utanmak mesela. Şu anda bir hatıra aklıma geldi. Onu vereyim, anlatayım isterseniz. Çok yıllar önce bir yere gitmiştik. Bir abimizin de iki tane kızı, küçük kızı yanındaydı. Belki ilk defa şeye çıkıyorlar. Belki de ilk defa sokağa çıkıyorlar. İşte dağa çıkarken dağa doğru gidiyorduk. Atlar orada otluyorlar falan. Atları gördü.
Evet.
Hayret etti çocuk. Babasına ki baba dedi, bunları niye elbiselerini giymemişler? Ona göre atın öyle gezmesi ayıp.
Evet.
Ona göre ayıp ama hakikaten ayıp değil. At odur işte yani.
Evet.
Değil mi? Atın yaratılışı odur yani. Yani bizim birçok insanlar demek ki olayları çocuk gibi değerlendiriyorlar. Onlara göre ayıp olan çok şey var ki gerçekte ayıp değil.
Evet.
Değil mi? İşte atın öyle gezmesi gibi. Veya mesela pis kelimesini biz nerede kullanıyoruz? Mesela tükrük bize göre pistir ama ne kadar faydası var bize. Öyle değil mi?
Evet.
Bakış yanımıza su koymuşlar. En az faydası o yani. Boğazımız kurursa 200 lira alacağız değil mi? Boğazımızın kurumamasını sağlıyor. Daha başka faydalar da var. Ve mesela diyelim işte bağırsak dendiği mi aklımıza kötü şeyler gelir. Bahsi değiştirmek isteriz. Halbuki ne kadar faydalı bir sistem bizim için değil mi?
Evet.
İşte insan nasıl böyle değerlendiriyorsa birçok mahlukları, hadiseleri de böyle yanlış değerlendirebiliyor yani. Zahiren çirkin zannediyor hadise, altında çok büyük faydalar, hikmetler var. Ayette de geçiyor ya malum. Siz birçok şeyleri kerih görürsünüz, cihatla ilgili ayette. Cihat evet. Ayetine geçiyor. Ama genel bir hükümdür. Daha önce de söylediğimiz gibi hüküm umumidir yani. Sebebin uzun cihattır ama nasıl da kayda ki sebebin uzun hususiyeti hükmün umumiyetine halel vermez.
Evet.
Şimdi sebebin uzun cihattır ama hüküm umumidir. Sen bazı şeyleri çirkin görürsün ama onda hayır kesir vardır. Yani bazı şeyler de güzel görürsün, onda senin için şer olabilir. İşte biz nefis bunu bazen yanlış anlayabiliyor. İşte gübrenin güzelliğini, bağırsağın güzelliğini, dikenin güzelliğini göremediği gibi hadiselerde de hastalığın güzelliğini, musibetin güzelliğini, elemin güzelliğini göremeyebiliyor.
Evet.
Bu dersler biraz onun için yazılmış yani. Nefsi evet. O noktada susturmak, akli ikna etmek için yazılmışlar.
Evet.